Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 17. ayrım. 28. kısım. Philip Serti ve annesi şehrin dışında sıvalara dökülmüş apartmanlardan oluşan bir sitenin hemen yakınında, ıssız bir yolun sonundaki küçük bir evde oturuyorlardı. Çok köşeli, kahverengi bir dam, beyaz ve kirli bir cephe, içerinin karanlığını çürük dişli sırıtık bir ağız gibi çevreleyen, sararmış dantel perdeler. Pierre Niemann yaşlı kadının hala karakolda ifade verdiğini biliyordu. Evde hiçbir ışık görmedi. Yine de tehlikeye atılmamak için zili çaldı. Cevap yoktu. Evin çevresini dolaştı, güçlü bir rüzgar esiyordu. Kışın habercisi buz gibi bir rüzgar. Solda eve bitişik küçük bir garaj vardı. İçeri girip gençliğini çoktan tamamladığı belli olan çamurlu ladaya bir göz attı. Sonra yeniden yola koyuldu. Evin arkasında birkaç metrekarelik bir çimen, bahçe. Çevrede beklenmedik birisi olmadığından emin olabilmek için her yanı kolaçan etti. Kimse yoktu. Üç basamak çıkınca kilidi gördü. Klasik modellerden biriydi. Hiçbir güçlükle karşılaşmadan kilidi açtı. Ayakkabılarını paspasa sildi ve kurbanın evine girdi. Holden sonra küçücük bir salona girince cep fenerini yaktı. Beyaz ışığın altında koyu kilimlerle kaplı, yeşilimsi bir döşeme, asılı av tüfeklerinin altına, kötü yerleştirilmiş mobilyaların, zevksiz ve rüstik ıvır zıvır arasına sıkıştırılmış bir çekyat gördü. Yıpranmış bir konforun kıskanç bir gündelik hayatın varlığını hissetti. Lateks eldivenlerini giyerek çekmecelerin içini dikkatle aradı. Özel bir şey bulamadı. Gümüş kaplı çatal bıçaklar, işlemeli mendiller, kişisel kağıtlar, vergi formları, sigorta makbuzları. Kağıtları hızla gözden geçirdi, sonra da öteki ayrıntılara eğildi. Boşuna. Derssiz bir ailenin salonuydu işte. Üst kata çıktı. Philip Serti'nin odasını bulmakta güçlük çekmedi. Hayvan posterleri, bir sandığa doldurulmuş resimli dergiler, televizyon programları. Burada her şey aptallığın kıyısında, entelektüel sefalet kokuyordu. Niemann daha özenli bir aramaya girişti. Serti'nin sadece gece geçen yaşamı ile ilgili bir ayrıntının dışında hiçbir şey bulamadı. Raflardan birinin üzerinde her çeşit, her güçte lambalar sıralanıyordu. Sanki adam her mevsim için değişik bir aydınlık yaratmak istemiş gibiydi. Öte yandan, gün ışığını görüp uyanmamak ya da gece faaliyetleri hakkında kimseye bir şey belli etmemek için olacak, panjurların takviye edildiğini, en ufak bir aralık bile bırakılmadığını fark etti. Bir de ışıktan korunmakta kullanılan, uçaklarda verilenler gibi maskeler buldu. Ya aydınlıkta uyuyamıyordu Serti ya da vampir özelliklerine sahipti. Niemann örtülerin, elbiselerin, yatağın altına baktı. Parmaklarını halının altına soktu, duvar kağıdını yokladı. Hiçbir şey bulamadı. Özellikle de bir kadınla ilişkisi olduğuna dair en ufak bir belirti. Fazla zaman kaybetmeksizin annenin odasına da bir göz attı. Evin atmosferi giderek sinirlerini bozmaya başlamıştı. Hızla aşağıya inip mutfağı, banyoyu, mahzeni kolaçan etti. Boşuna. Dışarıda rüzgar bütün şiddetiyle esmeye devam ediyor, camları hafifçe sarsıyordu. El fenerini söndürdü ve beklenmedik, hoş bir ürperti duydu. Yumuşak bir yer, gizli bir sığınak duygusu. Niemann düşündü. Yanılıyor olamazdı. Böylesine yanılması imkansızdı. Burada bir şey, ne olursa olsun bir işaret bulmak zorundaydı. Düşündükçe haklı olduğunu, Kayo ve Serti arasında yakalanması gereken bir gerçek, bir ilişki olduğuna inandı. İşte o zaman aklına bambaşka bir fikir geldi. Hastane vestiyeri kurşuni ışıklar saçıyordu. Eğreti ve gıcırtılı bir hazır ola geçmiş dolaplar dizi dizi sıralanmıştı. Her yer bomboştu. Niemann ses çıkarmadan ilerledi. Küçük metal çerçevelerin üzerindeki isimleri okuyarak Philip Serti'nin dolabını buldu. Yine eldivenlerini geçirip kilidin üzerinde çalışmaya koyuldu. Aklına hatıralar doluştu. Çetelere karşı oluşturulan ekiplerle başta kar başlığı, gece baskınları. O dönemi hiç özlemiyordu oysa. Niemann gizli mekanlara girmeyi, gecenin ilerleyen saatlerine hakim olmayı ama bütün bunları davetsiz bir misafir gibi yapmayı her şeyden çok seviyordu. Yalnız, sessiz ve gizli. Birkaç tıkırtı, dolabın kapısı açıldı. Önlükler, şekerler, eski dergiler ve yine lambalar, yine maskeler. Niyaman dolabın duvarlarını yokladı. Ses çıkarmamaya gayret ederek köşe bucak aradı. Hiçbir şey yoktu. Dolapta gizli bir tavan, gizli bir bölme olup olmadığına baktı. Yere diz çöküp bir küfür savurdu. Anlaşılan yine yanlış yoldaydı. Bu gencin hayatına dikkat çekmeye değer bir şey yoktu. Kaldı ki dağın zirvesindeki donmuş cesedin bu adama ait olduğu bile kesin değildi. Belki de Philip Sert'i birkaç günlük ilk kaçamağından sonra muhteşem bir hemşirenin kollarında geri gelecekti. Kendi inadı karşısında gülümsemek zorunda kaldı Niyaman. Biri gelip onu diz çökmüş durumda yakalamadan önce kaybolmaya karar verdi. Tam doğruluyordu ki, dolabın altındaki muşambanın bir ucunun hafifçe kalkmış olduğunu gördü. Elini uzattı, sentetik malzemeyi yokladı. İki parmağıyla muşambanın ucunu kaldırdı. Çimentonun pürüzlü yüzeyini hissetti, sonra da başka bir şey. Bir tıkırtı duydu. Parmaklarını biraz daha sürdü, sonra yumruğunu sıktı. Elini yeniden açtığında, avucunda halkasının ucunda sallanan bir anahtar gördü. Dolabın altına özenle saklanmış bir anahtar. Anahtarın gövdesindeki girinti çıkıntılar Niyaman'ın deneyimli gözlerinden kaçamadı. Bunlar anahtarın açmak için kullandığı yeri açıkça belli ediyordu. Demir bir kapı kilidi. Eğer Sert'inin bir sırrı varsa o sır bu anahtarın açtığı kapının ardında olmalıydı. Belediyede gitmek üzere olan kadastro memurunu son anda yakaladı. Sert'i adını duyunca adamın yüzünde en küçük bir değişiklik olmadı. Anlaşılan burada kimse olan bitenin, yeni kurbanın adının farkında değildi henüz. Paltosunu çoktan giymiş olan memur, istemeye istemeye de olsa komiserin arzusunu yerine getirmek zorunda kaldı. Niyaman bir yandan sabrediyor, bir yandan da başarı ihtimalini arttırmak için olacak, onu buraya getiren nedeni tekrarlıyordu. Philip Sert'i vestiyerdeki dolabının altına demir bir kapının anahtarını saklamıştı. Oysa Sertilerin evinin kapısı demirden değildi. Bu anahtar, başta hastanede olmak üzere bir sürü kapıyı, dolabı, depoyu açabilirdi. Ama neden saklama gereği duymuştu? İçinden gelen bir dürtü onu buraya, tapu dairesine yönlendirmiş, Philip Sert'in başka bir taşınmazı, bir kulübe, bir samanlık, her neyse, kapısı demir, ikinci bir yeri olup olmadığını araştırmaya itmişti. Memur, homurdanmayı kesmeden tezgahın üzerine yıpranmış bir karton kutu bıraktı. Kutunun bir kenarında üzerine mürekkeple Sert'i yazılı bir etiket görünüyordu. Niyaman heyecanını bastırmaya çalışarak kutuyu açtı. Resmi belgeleri, noter işlemlerini, arsanın planlarını inceledi. Kağıtlara baktı, ada ve parsel numaralarını öğrendi. Öğrendiklerini kutunun içindeki plana işaretledi. Gayrimenkulün adresini tekrar tekrar okudu. Anlaşılan bu kadar basitti. Philip Sert'i ile annesi bir ev kiralamışlardı. Ama genç adamın babasından, Rene Sert'i'den miras kalan başka bir evi daha vardı. 29. Kısım. Aslında ev değildi burası. Büyük domenonun eteğinde, kurumuş camların arasında tek başına yer alan bir antrepoydu. Binanın duvarlarındaki bir iguana derisi kadar çatlak boya, deponun kaç mevsim gördüğünün belirtisi gibiydi. Niyaman dikkatle yaklaştı. Demir çubuklarla korunmuş, çimento torbalarıyla doldurulmuş pencereler. Hantal bir giriş ve sağda demir bir kapı. Bu depoda fıçılar, metal variller, malzeme torbaları saklanabilirdi. Herhangi bir sanayi malı da. Ne var ki bu antrepo, sessiz bir hasta bakıcı yardımcısına, muhtemelen buzulda öldürülmüş bir gence aitti. Komiser deponun çevresini dolaştı, sonra yeniden demir kapının önünde durdu. Anahtarı kilide soktu. Önce küçük kenetlerin tıkırtısını, sonra da metal yuvasına dönen dilin sesini duydu. Kapı menteşeleri üzerinde döndü. Niyaman içeriye girmeden önce derin bir soluk aldı. İçeride pencere parmaklıklarına yaslanmış çimento torbalarının arasındaki incecik yarıklardan sızan mavimtırak bir gece aydınlığı vardı. Tavanın demir putrellerinin gölgesiyle kesilmiş, 100 metre karelik, karanlık ve boş bir yer. Çatıya doğru yükselen uzun sütunlar. Nieman elinde fener ilerledi. Antrepo kesinlikle boştu ya da kısa bir süre önce boşaltılmıştı. Yerlerde hala çeşitli parçalar, beton zeminde de kapıya doğru çekilen ağır eşyaların bıraktığı izler vardı. Değişik bir hava vardı deponun içinde. Bir panik, bir acelecilik göstergesi gibi değişik, ürkütücü bir hava. Komiser baktı, kokladı, dokundu. Gerçekten de bir sanayi deposuydu burası ama olağanüstü temiz bir depo. Havada farklı bir koku vardı. Bir de bir hayvan kokusu, bir post kokusu. Nieman biraz daha ilerledi. Şimdi artık beyazımsı bir tozun, tebeşir renginde bir talaşın üzerinde yürüyordu. Diz çöktü, minicik metal halkalar gördü. Bunların kafeslerden arta kalan parçalar, hatta havalandırma filtresi kalıntıları olabileceğini düşündü. Parçaların birçoğunu plastik torbalara doldurdu. Ne olduğunu çıkaramadığı kokusuz tozu ve talaşı da eklemeyi unutmadı. Maya ya da kireçte. Kesin olan bir şey varsa uyuşturucu değildi. Bu son buluşunun yanı sıra buranın yıllar boyu yüksek ısıda muhafaza edildiğini kanıtlayan işaretler de gördü. Deponun dört yanına yerleştirilmiş topraklı prizler, yerleri duvarlardaki kara lekelerden belli olan elektrikli radyatörleri beslemiş olmalıydı. Sonunda birbiriyle çelişkili bir dizi varsayıma ulaştı. Yüksek ısı gerektirecek bir hayvan yetiştiriciliği düşündü önce. Aynı zamanda burada, steril bir ortamda, güçlü kimyasal kokular çıkaran laboratuvar deneyleri yapılmış olabileceği de aklına geldi. Hiçbir şey bilmiyordu ama derin bir korku duyuyordu. Buzulda duyduğundan çok daha derin, çok daha şiddetli bir korku. İki konuda emindi artık. Birincisi Philip Serti'nin ortadan kaybolan gencin burada gizli işler çevirdiği, ikincisi de ölmeden az önce bu depoyu aceleyle boşaltmak zorunda kaldığıydı. Komiser doğruldu. Elindeki fenerle duvarları uzun uzun, dikkatle taradı. Serti'nin unutmuş olabileceği bazı şeyleri barındıran girintiler, delikler bulmak umuduyla. Duvarlara dokundu. Gizli bir yer bulabilmek için sık sık vurarak sesteki değişiklikleri dinledi. Duvarlar sıkıştırılmış cam elyafı üzerine kraft kağıdıyla kaplıydı. Her zamanki gibi ısı kaybetmeme kaygısı. Nieman iki duvarı da yoklamıştı ki yaklaşık 180 santimetre yükseklikte duvarın kabarık yüzeyiyle hiç uyuşmayan dikdörtgen bir girinti fark etti. İşaret parmağını girinti boyunca gezdirince bu yuvanın doldurulmuş olduğunu anladı. Kraft kağıdını yırttı, ortaya iki menteşe çıktı. Tırnaklarını ortadaki aralığa taktı, kapakları açmayı başardılar. Raflar, toz, küf. Komiser rafları yokladı. Birinin üzerinde ince bir toz katmanıyla kaplı yassı bir cisim buldu. Bulduğu cismi kaldırdı, spiral ciltli küçük bir defterdi. Cildi alev alev yanıyordu. Zaman geçirmeden defteri karıştırdı. Sayfaların tümü anlaşılmaz minik sayılarla doluydu. Ne var ki sayfalardan birinde, sayıların da üzerinde çapraz bir yazı vardı. Kanla yazılmışa benzeyen harfler. Çizgiler öylesi bir şiddetle çizilmişti ki yer yer kağıdı yırtmıştı. Nieman çılgın bir öfke, kızıl bir gayzer olmalı diye düşündü. Sanki bu satırları yazan öfkesini kızıl harfler biçiminde kusmak zorunda kalmış gibiydi. Nieman yazıyı okudu. Biz efendileriz. Biz köleleriz. Biz her yerdeyiz. Hem de hiçbir yerde. Biz karar verenleriz. Kızıl nehirlerin hakimiyiz. Nieman sırtını duvara, kahverengi kağıt hurdalarına, cam yünü elyafına dayadı. Fenerini söndürdü. Yine de bilincini kamaştıran bir ışık vardı. Sonunda Remy Kayo ile Philip Serti arasında bir bağ kurmuştu işte. Daha fazlasını da bulmuştu. Genç hasta bakıcı yardımcısının sessiz hayatındaki gölgeyi, sırrı. Küçük defterdeki sayıların, şifreli yazının anlamı neydi acaba? Serti'nin gizli deposu ne işe yarıyordu? Nieman, dondurucu bir rüzgar altında ateş yakmak istendiğinde, ilk çalı çırpı parçalarının toplanması gibi, şimdiye kadar soruşturmasından elde ettiklerini toparladı. Remy, aşırı şizofren, belki de hayatının bir safhasında önemli bir suç işlemiş, şiddet meraklısı biriydi. Philip Serti de atölyesinde, ölümünden birkaç gün önce atölyesini boşaltmak zorunda kalacak kadar, karanlık işler çeviren biri. Elinde henüz somut bir delil yoktu ama ne Kayo'nun ne de Serti'nin resmi hayatlarının göründüğü kadar duru olmadığından emindi artık. Ne kütüphaneci ne de hasta bakıcı yardımcısı masum kurbanlardı. 6. Bölüm 30. Kısım Karim, yaklaşık 2 saatten beri araba sürüyordu. Bağırsakları düğüm düğümdü. O yüzü düşünüyordu. Çocuğun yüzünü. Bazen bir çeşit canavar düşlüyordu. İki beyaz ve parlak deliğin açıldığı, burunsuz, elmacık kemiği olmayan, dümdüz bir yüz. Bazen de tam tersine, alelade bir çocuk, yumuşak hatlı, silik ve zararsız bir çocuk hayal ediyordu. Tüm hatıralarda unutulacak kadar alelade bir çocuk. Bazen de olmayacak hatlar görüyordu Karim. Kendisine bakanların yüzünü yansıtan, dalgalı hareketli çizgiler. Her yüzün görüntüsünü yansıtan, tebessümlerin ardında gizlemeye çalışılan iki yüzlülükleri açığa vuran parlak hatlar. Ürperdi. Emin oldu, bağırsaklarını avucuna dolamış, çekiştiren tek bir gerçek vardı. Gerçeğin anahtarı da o yüzdü. Sadece o yüz. Geri döndürülemeyecek kadar gerçek. Ajan da otoyola girmiş, Toulouse yönünde ilerlemeye başlamıştı. Sonra Midi kanalı boyunca yol almış, Carcassonne ve Narbonne'u geçmişti. Lanetli bir arabaydı onunki. Bir araya getirilmiş öksürüklü silindirler ile takırtılı parçalar. Rüzgarın arkadan estiği durumlarda bile saatte 130 kilometreyi asla geçmezdi. Homurdanmayı sürdürdü. Deniz kıyısında, Set yönünde ilerliyor, Saint-Jean-de-la-Croix manastırına yaklaşıyordu. Sahilin grimsi ve bulanık manzarası ona karışık bir sükunet veriyordu. Gaz pedalını köklerken şimdiye dek toparladığı somut bilgileri düşündü. Fotoğrafçıya ve rahibe yaptığı ziyaretler soruşturmasının ufkunu altüst etmişti. Karim birden Jean Jaurès okulundaki belgelerin dün geceki hırsızlıktan çok daha önce çalınmış olabileceğini anladı. Yoldayken müdüreye telefon etti. 1982 belgelerinin yıllar önce çalınması, kimsenin de hırsızlığın farkına varmaması mümkün mü sorusuna, evet cevabı vermişti müdüre. Bu kayıpları ilk defa bugün, dün geceki hırsızlık nedeniyle görmüş olmanız mümkün mü sorusuna da, evet demişti. Tıpkı o döneme ait okul fotoğraflarını toplamaya çalışan bir rahibeden söz edildiğini duydunuz mu sorusuna, hayır dediği gibi. Oysa yola çıkmadan önce Sarzak'ta son bir incelemede daha bulunmuştu. Nüfus kayıtları, doğum tarihleri ve ikamet adresleri sayesinde o ünlü 1981 ve 1982 yılları 1. ve 2. sınıflarının öğrencilerinden bazılarına telefon etme fırsatı bulmuştu. Hiçbirinde sınıf fotoğrafları yoktu. Kimi zaman resimlerin bulunduğu odada bir yangın çıkmıştı, kimi zaman da küçük bir hırsızlık. Gelenler resimlerden başka hiçbir şeye dokunmamışlardı. Bazıları da rahibeyi hatırlıyorlardı. Gelip resimleri istemişti. Geceleri geldiğinden kimse onu ayrıntılı hatırlamıyordu. Bütün bu olaylar aynı kısa dönemde gerçekleşmişti. Temmuz 1982'de. Küçük Jude'un ölümünden bir ay önce. 17. ayrımın sonu. Sayfa 170. Devamı 18. ayrımda.